7. kaset 1. yüz, sayfa 173. 6. bölüm. İstibdat ve aydınlanma. Herhangi bir reform tasarısında dikkatinizin kağıttan, kurumlardan çok kişilere yönelmesinin çok daha yararlı olacağına inanıyorum. Uzun bir süre için itinayla seçilmiş iyi memurlar, tedricen müesseseleşecek olan uygun idare gelenekleri kuracak ve böylece yenilenmiş müesseseler yeni bir halk yaratacaktır. Fakat bunlar sadece gösterişli bir kanuna yazılmakla kalırsa, kalan birkaç geleneği bozmaktan ve diplomatik çekişmelere daimi bir konu sağlamaktan başka hiçbir etkide bulunmaz. Lord Salisbury'den Sir Henry Layard'a, 25 Haziran 1878. Ahval-i hazıra Meclis-i Umumi'nin tamamiyle cereyani ve vazaifine müsait olmadığından ve kanuni esasi mantukunca Meclis-i Mezkur'un icabat-ı zamaniyeye göre müddet-i içtimanın temdit veya tenkisi hukuki mukaddese-i şehriyari cümlesinden bulunduğundan, kanun-u mezkur hükmünce müddet-i içtimai zaten Mart iptitasında münkazi olmak tabi olan heyet-i ayan-u mebusanın bugünden itibaren tatili, emru fermanı Hazreti Padişahı İktizai'yi celilesinden bulunmuş. 14 Şubat 1878 günlü resmi ilan. Geleneklere uyan ve geleneklerle salt istibdattan engellenen bir şef hükümeti, belli kültür evrelerinde onun yerine konulabilecek diğer bir hükümetten daha iyi olabilir. Temsilde mümkün olduğu zamanda bile değişmez bir şey değil, sonsuz sayıda çeşitlemeye elverişli bir çaredir. Graham Wallace, Human Nature in Politics, 1929. Hükümetle barışıp sürgünden dönen genç Osmanlıların sonuncusu, sarıklı ihtilalci ve halk adamı Ali Süyavi'ydi. Abdülhamit'i devirmeye çalışan ilk kişi de oydu. Abdülaziz'in hallinden sonra Ali Süyavi nihayet Türkiye'ye döndü. İstanbul'a geldiği zaman Murat tahttan indirilmiş ve yerine Abdülhamit geçmiş bulunuyordu. Sultan'la ihtilalcilerin arası ilkin iyi görünüyordu ve Ali Süyavi'ye Galatasaray Lisesi'nin müdürlüğü gibi önemli bir memuriyet verilmişti. Aralık 1876'da Ali Süyavi ve İngiliz karısı iddia edildiğine göre Disraeli'nin şahsi bir görevlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz parlamento üyesi H.A.M. Butler Johnston'u misafir ettiler. Bir dipnot. Seton Watson, sayfa 129. R. Blake, Disraeli, London, 1966, sayfa 616. Bu iddiayı haklı çıkaracak bir kanıt görmez. Bununla beraber çok geçmeden Ali Süyavi, Üsküdar Komitesi denilen ve evinde toplanan siyasi bir komite kurdu. Ali Süyavi ile yeni sultan arasındaki ilişkiler çabuk bozuldu. Rusların hemen hemen İstanbul'un kapılarına dayandığı 19 Mayıs 1878'de Basiret gazetesinde Ali Süyavi imzasıyla ertesi günkü sayıda ülkenin güçlüklerinin çaresini anlatıp açıklayacağını haber veren bir bildiri çıktı. Bu daha önceden tertiplenmiş bir bildiri gibi görünüyor çünkü ertesi gün saat 11 sıralarında Çırağan Sarayı önünde çoğu kaybolmuş vilayetlerden gelmiş Müslüman göçmenler olan 500 kadar kişi toplandı. Bunlardan 100 kadarı başlarında Ali Süyavi olmak üzere zorla saraya girdiler. Murat'ı kurtarıp padişah ilan etmek istediler. Saray idarecileri tarafından çağrılan bir polis müfrezesi hemen yetişip hareketin hakkından pek çabuk geldi. Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa hayatının sonuna kadar bir sopa darbesiyle Ali Süyavi'yi nasıl yere yıkıp öldürdüğüyle övündü. Diğer 20'si öldürülmüş, 30'u da yaralanmıştı. Bir harp divanı sonradan müebbet hapse çevrilen bir idam birçok da sürgün cezası verdi. Abdülhamit idaresine karşı ilk ayaklanma sona ermiş oldu. 2. Dipnot. Bu ilk ayaklanmanın arşiv belgelerine dayanan ayrıntılı bir incelemesi Uzun Çarşılı tarafından yayınlanmıştır. Ali Süyavi ve Çırağan Vakası. Bel, No. 29, 1944, 71-118. Ayrıca bakınız Kuntay, Ali Süyavi, sayfa 160-D. Tunay'a, Partiler, sayfa 98-100. Kur'an, sayfa 119-119. 121, İsmail Kemal, sayfa 120-21, 145-146, Pierce, Abdülhamit, sayfa 48. Tahttan indirilmiş sultanın hala dostları vardı ve şimdi onları yeni bir doğrultuda arıyordu. Süyavi teşebbüsünün kepaze olmasından sonra Murat, Yıldız Sarayı'nın bahçesinde Malta pavyonuna kapatıldığı zaman onlardan birine ''Beni bu yerden kurtarmazsanız Malta pavyonu benim mezarım olacaktır.'' diyerek gizlice bir not verdi. Bu dramatik yardım müracaatını alan İstanbul'da yaşayan bir Yunan uyruğu Kelenti Scalieri'ydi. Onun önemi Çengelköy Mason Locası'nın Üstad-ı Azamı olarak sahip olduğu mevkiden ve bunun kendisine sağladığı övünç verici Avrupa ilişkilerinden ileri geliyordu. Scalieri hemen Abdülhamit'e bir açık mektup yazdı ve onu tehditlerle birlikte yayınlanması için İngilizce çıkan Eastern Express gazetesine gönderdi. Gazetenin sahibi Whitaker mektubu Mabey'in başkatibi Said Paşa'ya gönderdi. Said Paşa omuzlarını silkip yayınla dedi. Mektubun yayınlanması sultanı gazeteye, sahibine ve hatta söylendiğine göre Said Paşa'ya karşı derhal misillemeye tahrik etti. Fakat yayın etkisini gösterdi ve Murat Çırağan Sarayı'nda nispi güvenliğe iade edildi. 3. Dipnot. Uzun Çarşılı. 5. Murat tedavisine ve ölümüne dair. Bell. No 1946 320. No 6. Scalieri ve Mason arkadaşları meseleyi bu kadarla bırakmadılar. Sultan Abdülhamit'e sunulmuş olan bir rapordan başlarında İmparator Wilhelm ve Gal Prensi'nin bulunduğu Alman ve İngiliz localarını, nüfuzlarını kullanmak ve İstanbul'daki Alman ve İngiliz elçilerinin Murat lehine müdahalesini sağlamak için ikna etme teşebbüsünde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu teşebbüsten hiçbir şey çıkmadı. Bunun üzerine Scalieri, başında Murat'ın annesinin cariyelerinden Nakşibend Kalfa, Efkaf Teftiş Kurulu'nun yüksek bir memuru Aziz Bey ve Devlet Şurası'nın eski memurlarından ve Namık Kemal'in dostu Ali Şevkati'nin bulunduğu bir Türk komitesine katıldı. Bu grubun amacı Ali Süyavi'ninki gibi Abdülhamit'i tahttan indirmek ve yerine tekrar Murat'ı geçirmekti. Üyeler, milletin selameti için elimden geldiği kadar çalışmaya gayret etmeyi taahhüt ederim diye yemin ettiler ve bir hükümet darbesi planı hazırladılar. 4. Dipnot. Uzun Çarşılı. 5. Murat'ı tekrar padişah yapmak isteyen K. Scalieri'nin Aziz Bey Komitesi. Bell. No. 30. 1944. 264. Bir hain onları sultana ihbar etti. Sultan polisin harekete geçmesini emretti. Komitenin üyeleri karargahlarının bulunduğu Aziz Bey'in evinde basıldılar. Bizzat Scalieri, Nakşibend Kalfa ve Ali Şevkati de dahil olmak üzere bunlardan bazıları dışarı kaçmayı başardılar. Geri kalanlar tutuklandı, bir harp divanında yargılandı ve çeşitli sürede hapis ve kalebentlik cezalarına çarptırıldı. 5. Dipnot. Scalieri'nin fesat tertibi hakkında Uzun Çarşılı'nın yukarıdaki notta söze edilen makalesine bakınız. Ayrıca bakınız Tuna'ya, Partiler, sayfa 100-102, Kur'an, C 121-24. Mardin, İnmeş, 1962. 171. 1879'da da Ali Şevkati sürgünde ilk Abdülhamit Aleyhdarı gazeteyi çıkardı. Bu, Murat'ı tekrar tahta çıkarma teşebbüsünün Ali Süyavi'ninki gibi belki sultanın müstebit eğilimlerini kuvvetlendirmek müstesna pek az etkisi oldu. Fakat Scalieri, Aziz Bey Komitesi önemsiz olmakla beraber birçok yeni ve ilginç özellikleri açığa vurdu. Ne kadar yetersizce olursa olsun bir hükümet darbesini planlamak ve yerine getirmek üzere bir tertipçiler grubunu örgütlediler. Amaçları sadece bir prensin yerine bir diğerini geçirmek değil, fakat bir müstebidi devirmek ve onun yerine görüşlerinde daha hürriyetçi ve ilerici olduğuna inandıkları birini getirmek idi. Bu inanç Murat'ın geçmişte masonlukla ilişkisine dayanıyordu ve komite üyeleri çabalarının bazısını mason kanallarından yönetmişlerdi. Son olarak bu belki de en ilginç özelliktir. fesat tertibi bir Hristiyan'a ortak bir davada milletin selameti Müslümanlarla birleştirdi ki, milletin bunlardan bazısı için hiç olmazsa layık bir anlamı olmalı ve artık salt dini bir anlamı bulunmamalıydı. Sürgünden dönen Ali Süyavi'nin önayak olduğu ayaklanma ve Yunan masonu Kelantes Kalieri'nin fesat tertibi sultanın yeni ve hürriyetçi fikirlere karşı kuşkusunu arttırdı ve otoritesini herhangi bir şekilde gevşetmek veya bölmek hususunda onu daha az isteksiz hale getirdi. Kanuni esası rafa kaldırıldı. Meşrutiyetçiler ya sürgün edildi ya da isteyenler istibdat cihazına dahil edildi. İngiliz baskısıyla Türkiye'ye dönmesine izin verilmiş olan Mithat Paşa, 1881'de tutuklanıp İstanbul'a getirildi ve orada yargılanıp Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinde sebebiyet vermekle suçlu bulundu. Bu uydurma suçlama üzerine idam cezası, yabancıların baskısıyla müebbet hapis ve sürgün cezasına çevrildi ve Nisan 1883'te Arabistan'daki hapishanesinde öldürüldü. 6. Dipnot. Mithat Paşa'nın tutuklanması ve ondan sonraki kaderi hakkında bakınız Uzun Çarşılı. Mithat ve Rüştü Paşaların tevkiflerine dair vesikalar 1946 ve Mithat Paşa ve Taif mahkumları 1950. Sultan, herhangi bir hukuki veya sosyal frenle sınırlanmayan ve herhangi bir muhalefet hareketiyle tehdit edilmeyen ve yeni ve büyük ölçüde geliştirilmiş bir baskı cihazıyla pek kuvvetlenmiş hakimiyetiyle yine müstebit bir hükümdar olmuştu. Yeni sultan, hürriyetçi ve meşrutiyetçi fikirlere şiddetle düşman olmakla beraber hem Osmanlı İmparatorluğunu hem de devlet içinde kendi mevkiini kuvvetlendirme araçlarını gördüğü batılılaşmaya ve reformlara, akıllıca seçmek ve uygulamak şartıyla tamamen karşı da değildi. Abdülhamit, tarihsel masallardaki anlayışsız, uzlaşmaz ve tüm gerici olmaktan uzaktı. Tam tersine istekli ve eylemli bir yenilikçi, Sultan Abdülaziz'in ve otokratik reformculuklarına karşı genç Osmanlıların müstebit idare devresinde ilk Türk hürriyetçi eleştirisini yükselttikleri Tanzimat devlet adamlarının gerçek varisiydi. Politika bir yana, Abdülhamit idaresinin ilk 10 yılları, 100 yılın başından beri herhangi bir dönem kadar aktif bir değişme ve reform dönemiydi. Ve reformcu şevkleri dolayısıyla önceki daha ünlü hükümdarlar sıratında başlatılmış veya tasarlanmış pek çok şeyler bu dönemde tamamlandı. Bütün Tanzimat hareketinin hukuk, idare ve eğitim reformunun Abdülhamit idaresinin bu ilk yıllarında gerçekleştiğini ve zirvesine eriştiğini söylemek bir mübalağa olmaz. Keza daha Tanzimat rejimleri sırasında fark edilir hale gelen yeni, merkezi ve kısıntısız bir istibdada doğru eğilimler de öyle oldu. Sultanın reformlarında önemli bir sima, bazen Küçük Said diye de bilinen Mehmet Said Paşa idi. 1838-1914. 7 dipnot. Said Paşa hakkında bakınız El 2. T. Menzel'in bu başlık altındaki yazısı. İA, ilgili madde E. Kur'an tarafından. İnal ve Pakal'ın, Said Paşa'nın hatıraları 3 cilt halinde yayınlanmıştır. Said Paşa'nın hatıratı Hicri 1328, K. Susaym tarafından şurada eleştirilmiştir. Die Memorien Küçük Said Paşas. 1916, 295-312. Said Paşa hatıralarını yayınlayan ilk modern Türk devlet adamlarından biriydi. Onu diğer birçokları izledi. Bir ulema ailesinden bir diplomat oğlu olarak Erzurum'da doğdu. 8 dipnot. Said Paşa'nın sahih Türk soyundan olmakla gurur duyması, Türk politikasında bu temanın ilk görünüşlerinden biri ilginçtir. Bakınız Susaym, sayfa 301, No. 4. Devlet hizmetinde başarılı bir meslek hayatından sonra ilk kez Ekim 1879'da sadrazam oldu ve bu makamda hemen hemen sürekli olarak 1885'e kadar kaldı. 1895'te, 1901-1903'te ve 1908 devriminden sonra 3 kez daha sadrazam oldu. Sait Paşa'nın fikirlerinin ve politikasının iyi bir belirtisi, imparatorluğu muhtaç olduğu reformlar hakkında yerleşmiş bir Osmanlı geleneğine uygun olarak 1880'de sultana sunduğu uzun lahiyadan elde edilebilir. 9 dipnot. Lahiya, hatırat 1, sayfa 418-36'da mevcuttur. Bunun çevirisi hatırattan diğer bazı belgelerle birlikte mütevevva Harold Bowen tarafından yapılmıştır ve basılmayı beklemektedir. Daha önceki lahiyacıların eserlerine çok şeyler borçlu olduğu açıkça görülen tarih cehalindeki uzun bir başlangıçta Sait Paşa, bir devletin irtifai münhasıran marifet ve istikametle hasıl olur. 10 dipnot, hatırat 1-423. Dedikten sonra bu niteliklerin zayıflaması veya ortadan kalkmasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun bir çöküşe girdiğini belirtir. Çare bunları ihya etmektir ve araçları da eğitim ile adalettir. Eğitim reformu diğer herhangi bir gelişmenin ilk ön şartıdır. Bu hali düzeltmek için evvel be evvel terbiye-i umumiyeye cidden ve kaviyen gayret etmek lazım gelir. Marif-i umumiye intişar etmedikçe devlet aliyeleri umuru dahiliye ve hariciyesini hüsn-i idariye muktedir rical, hukuku ammeyi hakkiyle hal ve fesledecek hükkam, askeri hüsnü idare eyleyecek kumandan ve varidatın menbaını, fenni tedbir ve servete göre amal ve tevsi esbabını gösterecek mal memuru bulamaz. Ve servet ve saadet-i ammeye hizmet eden kaffi-i tesisat ve ameliyat, marif münteşir olmadıkça vücuda gelemez. 11 dipnot, İbit, sayfa 423. Sait Paşa açıklamasına devamla, kısaca kamu işlerinin ehliyetle yönetimi, uygar bir toplum hayatı, yabancı düşmanlara karşı savunma ve hatta bundan böyle şimdi zihinleri eğitimle açılmış olan Hristiyan halkları kontrol altında tutmak için eğitimin zorunlu olduğunu söyler. Bununla beraber eğitim tek başına yeterli değildir. Doğruluğa da ihtiyaç vardır. Onun yokluğu, riyakarlık, yalan ve yurtseverlikten, hubbi vatan, yoksunluk doğurur. Bu kötülüklerin yayılıp imparatorluğu yıkmasını önlemek için devlet bozukluğu ortadan kaldırmalı ve şimdiye kadarkinden daha iyi bir namuslu ve doğru davranış örneğini kendisi vermelidir. Dini mübini İslam, adaleti himaye ettiği halde hükümetin bir zamandan beri bu vazife-i mübremede vaki ihmali inkar olunamaz dereceye gelmiştir. 12 dipnot, İbit, sayfa 424. Buna çare bulmak için mahkemeler yeniden düzenlenmeli ve hukuk usulleri gözden geçirilmelidir. Ayrıca yeni bir hukukçular ve yargıçlar kuşağı yetiştirmek üzere hukuk okulları açılmalıdır. Sait Paşa birçok sivil, askeri ve idari konuları tartışmaya devam ederek sonunda sözü kendi deyimiyle devlet-i aliyelerinin mesele-i esase-i hayatiyesi, mesele-i maliyeye getirir. 13 dipnot, İbit, sayfa 433. Vadelerinin insaflı olması, Osmanlı haklarının ihlal edilmemesi ve paranın bütçe açığını kapatmaya değil de sermayenin geliştirilmesine harcanması şartıyla daha çok istikraz yapılmasına karşı değildir. Fakat esas noktalar para değerinin rasyonelleştirilmesi, uygun yıllık bütçe ve müvazenelerin yayınlanması, adil ve verimli bir vergi sisteminin kabulü ve devletin mali işlemleri için uygun bir muhasebe sisteminin getirilmesi olduğundan gerçek çözüm mali reorganizasyon ve reformdur. Bu aynı zamanda tarım, sanayi ve ticaretin gelişmesi ve ulaştırmanın yayılması için ivedilikle gerekli olan bayındırlık işlerini de mümkün kılacaktır. 14 dipnot, İbit, sayfa 434. Eğitim reformu, 15 dipnot. Bu dönemde eğitim gelişmeleri hakkında en ayrıntılı bilgi Ergin'in marifinde bulunur. Türk eğitimi hakkında 1907 Büyükelçilik yıllık raporundan çıkarılmış kısa bir İngiliz açıklaması için bakınız C. P. Gough ve H. W. V. Temperley, British Documents on the Origins of the War, 5, 1928, 29-31. Sait Paşa'nın görünüşünde eğitim reformu bütün diğer gelişmelerin esas ön şartıydı ve Abdülhamit rejimi ilk ve en büyük çabalarını bu alanda gösterdi. En göz alıcı başarısı hem okul hem öğrenci sayısının önemli ölçüde arttığı yüksek öğretimdeydi. 1859'da devlet memurlarının eğitim merkezi olarak kurulan Mülkiye Mektebi, özellikle üst sınıflarda 1877'de yeniden düzenlendi ve ders programları modern konuları kapsamak üzere düzeltildi. Taşra'dan gelen öğrenciler için yatılılık kolaylıkları da eklendi. 16 dipnot ve 1902'de kaldırıldı. Ergin, Marif, sayfa 516. 1861'de 33 kişilik ilk mezunlardan itibaren sayılar 1885'e gelindiği zaman 295'i yatılı olan 395'e yükseldi. Türkiye'de yüksek öğretimin yeni modern merkezleri arasında tamamen ilk sivil kurum olan bu okul, Abdülhamit rejiminin son yıllarındaki baskılar altında bile önemli bir entelektüel merkez ve yeni fikirlerin yeşerdiği yer olarak kaldı. Öğretmenleri arasında daha çok genç Türkler arasında bir lider olan Murat Bey, ölümü 1912, şair ve edebi yenilikçi ve Namık Kemal'in Şakirdi Recaizade Mahmut Ekrem, 1846-1913, tarihçi Abdurrahman Şeref, 1835-1925 gibi adamlar vardı. Bunların hepsi çapı yüksek ve nüfuzları derin kişilerdi. 17 dipnot. İbit, sayfa 510D ve Ali Çankaya, Mülkiye ve Mülkiyeliler, 1954. Mülkiye gibi Pangaltı'daki Harbiye ve keza önceki reformculardan miras alınan askeri ve sivil tıp okulları, topçuluk, deniz ve kara mühendis, istihkam, makine okulları gibi bazı diğer kuruluşlar muhafaza edilip genişletildi. Fakat hepsi bu kadarla da kalmadı. Mevcut okullara Abdülhamit, sayısı 18'den aşağı olmayan yeni yüksek ve mesleki okullar ekledi. Bunlardan bazısı kısa ömürlü olduysa da genel olarak etkileri önemliydi. Bunlar arasında Maliye 1878, Hukuk 1878, Güzel Sanatlar 1879, Ticaret 1882, Mülki Mühendis 1884, Baytar 1889, Polis 1891, Gümrük 1892 okulları ve geliştirilmiş bir yeni tıp okulu 1898 vardı. Hepsinden daha büyüğü bir Türk üniversitesinin kurulmasıydı. Önce 1845'te görüşülen bu tasarı birçok güçlüklerle karşılaşmış ve bir takım sonuç çıkmayan başlamaların kurbanı olmuştu. Uzun hazırlıklardan sonra daha sonra İstanbul Üniversitesi diye tanınan Darülfünun ancak 1900 Ağustos'unda kapılarını açabildi. Nihayet Türkiye bir üniversiteye sahip olmuştu. Müslüman dünyasında ilk gerçekten yerli modern üniversite. 18 dipnot. Ergin, Marif, sayfa 997D. Bütün bu yeni yüksek okullara öğrenci sağlamak için ilk ve orta dereceli okulların ve aynı şekilde bunlara personel sağlamak üzere öğretmen yetiştirici okulların geniş çapta yayılması zorunlu hale geldi. En eski öğretmen okulu 1848'de açılmıştı. 1908 devriminden sonra yayınlanan ilk istatistik raporu, başkent, vilayet ve sancak merkezlerinde bulunan 31 tanesinin faaliyette olduğunu gösterir. Modern ilk eğitim, ilki 1847'de İstanbul'da açılmış olan Rüştiye okullarında veriliyordu. 1875'ten itibaren yüksek askeri okullara ve harbiyeye öğrenci hazırlamak üzere ayrı askeri Rüştiye okulları açıldı. Abdülhamit idaresinde imparatorluğun bütün 29 vilayet, 6 mutasarrıflık ve esas Türkiye kısmında birçok kaza merkezlerinde Rüştiye okulları kuruldu. Bunlar orta ve lise öğrenimini sağlayan idadi okullarına öğrenci yetiştiriyordu. İlk idadi 1875'te İstanbul'da açıldı. 1884'te konan özel bir eğitim vergisi bütün imparatorluk yüzeyinde vilayet merkezlerinde 7 sınıflı, sancak merkezlerinde de 5 sınıflı okullar açılmasını mümkün kıldı. Aynı zamanda askeri okullar örgüsü de genişletildi ve 1904'te Şam, Bağdat, Erzincan, Edirne ve Manastır'da askeri okullar açıldı. Orta öğrenim sisteminin zirvesinde iki büyük sultani olan Galatasaray ve Darüşşafaka bulunuyordu. 19 dipnot. İbit, sayfa 400'de ve 743'de. Sungu, Bel, No 28, 1943, 315-347. Birincisi devlet, ikincisi de özel bir dernek tarafından kurulmuş olan bunların ikisi de Tanzimat devrinden intikal etmişti. Başlangıcında bir Fransız-Türk teşebbüsü olan Galatasaray Okulu, Abdülhamit devrinde daha Türkleşmiş bir nitelik aldı. Latince ders programından çıkarıldı. Türk öğrencilerin oranı yükseltildi ve okul egemen sınıfların, başkentin toprak sahibi asker ve memur aileleri, çocukları için gittikçe gözde hale gelen bir eğitim yeri oldu. Öğretmenleri arasında Türk bilim ve edebiyat önderlerinin bazıları bulunuyordu. Öğrencileri de yerlerini almak için hazırlandıkları idareci elitin çocuklarıydı. Adli ve hukuki reform, 20 dipnot. Bu dönemin hukuki ve adli reformları hakkında bakınız Engelhardt 2. 237-44 El, Tanzimat J.H. Kremers tarafından Nuri, Abdülhamid-i Sani 2. 700'de Mardin, Ahmet Cevdet. Bütün bir öğrenci kuşağı Türkiye'nin okullarında Sayit Paşa'nın çarelerinin birincisini bilgiyi kazanmaya çalışıyordu. Bilgilerinin kullanılmasının geniş ölçüde bağlı olduğu ikinci çareye adalete erişmenin daha zor olduğu görüldü. Abdülhamit çağının en önemli hukuk reformları sultanın idaresinin ilk birkaç yılı sırasında oldu ve gerçekte bunlar Tanzimat devrinde başlamış bir sürecin tamamlanmasıydı. Bunlar 1879 Mayıs ve Haziran'ında ilan edilen ve ikisi adliyenin ve mahkemelerin örgütü, ikisi de hukuk usulüyle ilgili 4 kanun idi. Fermanla bir adliye nazırlığı kurulmuş ve ticaret mahkemeleri üzerinde bu nazırlığa yetki verilmişti. Diğer bir kanun, nizamiye mahkemelerinin Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki davalara bakmak için birkaç yıl önce kurulmuş karma mahkemeler düzenlemesini sağladı. 21 dipnot. Karal 6. 167'de. Aynı zamanda iki kanun daha usul konularını düzenledi. Birincisi ilamların yerine getirilmesiyle ilgiliydi. İkincisi bir hukuk usulü kodunu topluyordu. Bu değişikliklerin başlıca amaçlarından biri Osmanlı Adliyesi hakkında yabancı eleştirilere cevap vermek ve böylece kapitülasyonlarla tanınmış olan yabancı adli imtiyazların kaldırılmasına veya sınırlanmasına yol hazırlamaktı. Bu amaçta Osmanlı kanun yapıcıları başarılı olamadılar. İlamların icrası ve hukuk muhakeme usulü hakkındaki kanunlar yabancı elçiliklerce tanınmadı ve bunun sonucu olarak karma hukuk davalarında hiçbir zaman eylemli olarak uygulanmadı. 22 dipnot. El 1. 4. 658. Yabancı cemaatlerin harici ez memleket imtiyazları sıkıca yerleşmiş olarak kaldı ve yargı hakkı sadece Osmanlı uyruklarını ilgilendiren davalarla sınırlanmış olan Osmanlı Adliyesi de yabancı gözlem ve eleştirilerle rahatsız edilmedi. Yabancı eleştirilere cevap verme işleminin başarısızlığı hukuk reformunu sona erdirmiş görünüyor, iç eleştiriler o zaman daha az önemli görünüyordu. 1869'da kurulmuş ve Mecelle'yi meydana getirmiş olan Hazırlık Komitesi 1888'de sultanın emriyle dağıtıldı. Diğer hukuk dallarında değişiklik ve kodifikasyon 1908 devrimi sonrasına kadar bir daha ele alınmadı. 23 dipnot. Mardin, sayfa 151'de. Adliye nezareti çalışmasına devam etti ve Ahmet Cevdet Paşa gibi yetenekli adamlar idaresinde hukuk, ticaret ve ceza davaları için şerri olmayan mahkemeler sisteminin yayılması ve rasyonelleştirilmesinde bazı gelişmeler sağladı. Fakat gittikçe artan bir mutlakiyet ve baskı devrinde adalet ilk kurban oldu ve reformcuların yüksek ümitleri acı bir şekilde kırıldı. Ulaştırma ve haberleşme. Sultanın baskıları, sultanın okullarında yetişmekte olan gençlerin ifade etmek yolunu bulduğu hoşnutsuzluk ve kızgınlığı besledi. Yeni ulaştırma yolları, yeni fikirlerin ve akımların hızla yayılmasını araç sağladı. En iyi bilinen gelişme demir yolundaydı. 24 dipnot. Türk demir yolları hakkında geniş bir literatür vardır. Çeşitli görüş noktalarından kısa bilgiler için bakınız R. Hüber, Dai Bağdatban, 1943, B. M. Earl, Turkey, The Great Powers and the Baghdad Railway, 1923, Nuri, Abdülhamid-i Sani, 2, 715'de. Abdülhamid tahta çıktığı zaman Türkiye'de birkaç yüz millik demir yolu vardı. Bir İngiliz imtiyazı olan ilk hat Menderes Vadisi yoluyla İzmir'i Aydın'a bağladı. 80 mil uzunluğundaki bu hat 1866'da işletmeye açıldı ve Güney-Batı Anadolu'nun gelişmesine yardım etti. Diğerleri arasında 1873'te tamamlanan Haydarpaşa'dan İzmit'e 58 millik bir hat ve İstanbul ile Edirne arasında 198 millik bir bağlantı, Doğu Ekspresi'nin ilk aşaması vardı. 1885'ten itibaren çoğu yabancı imtiyaz sahipleri tarafından hummalı bir demir yolu yapımı Türkiye'nin demir yollarını birkaç yüz milden birkaç bin mile çıkardı. Rakamlar bizatihi göz alıcı değildir. 1913'te bile Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ve Asya'da 3882 millik, Belçika Krallığı'nkinden az demir yoluna sahipti. 25 dipnot. E.G. Mears ve diğerleri. Modern Turkey, 1924, sayfa 222. Nuri, 2, 717'ye göre 1878'de 1145 kilometrelik demir yolu vardı. Fakat bu hatların önemi hakkında sadece uzunluğuna göre bir yargıda bulunulamaz. 12 Ağustos 1888'de ilk doğru tren Viyana'dan İstanbul'a hareket ettiği zaman Türkiye'yi batıdan ayıran ve yıkılmakta olan duvarda yeni bir gedik açıldı. Bu gedik durmaksızın genişledi. O zamana kadar İstanbul ile Avrupa başkentleri arasında ulaştırma Marsilya veya Odessa'dan yavaş ve dolaylı deniz yollarıyla sağlanırdı. Bundan böyle düzenli ve doğrudan doğruya demir yolu hizmeti vardı. Yeni hat üzerinde yolcu sayısı her yıl arttı ve Doğu Ekspresi, Orient Express diye tanınan özel bir uluslararası trenin hizmete konmasıyla bu artış daha da hızlandı. Trenin adı, onu planlayan, yapan ve işleten Avrupalıların görüş noktasını yansıtır. Fakat Türklerin bütün bir yeni kuşağı için o Avrupa Ekspresi'ydi. İstanbul'daki Sirkeci Garı da hürriyet ve modernliğe açılan dış sofaydı. Şam'ı Medine'ye bağlayan Hicaz Demiryolu da karşı yöndeki bir hareketin timsali oldu. 1900'de başlayan bu hat bütün dünyadaki Müslümanların yardımlarıyla ödendi ve Sultan'ın pan-İslamik politikasında önemli bir rol oynadı. Karayolu inşaatı demir yoluna göre çok yavaş gidiyordu ve hatta eski karayollarının yerine yeni demir yolu hatları geçip bunlar bakımsızlığa terk edilince bazı yerlerde karayolu uzunluğunda düşme bile oldu. Limanlar da ihmale ve verimsizliğe uğradı. 1877'de Lord Salisbury'nin tavsiye ettiği reformlardan biri gelişmiş bir posta hizmetiydi. Modern ve merkezi bir posta hizmetinin örgütlenmesine yardım etmek üzere İngiliz Genel Posta İdaresi'nden Türkiye'ye Mr. Scudamore adlı bir memur da gönderildi. Çabalarının başarısı çok sınırlı oldu ve pek çok kimse yine kapitülasyonların imtiyazları hakkında yabancı diplomatik misyonların muhafaza ettiği hariciz memleket postaneleri kullanmayı tercih etti. 26 dipnot. Pierce, Abdülhamid, sayfa 189-191. En göze çarpanı, telgrafın sadece halk için bir kolaylık değil, savunma ve iç güvenlik bakımından doğrudan doğruya hükümet içinde değerli bir hizmet yayılışıydı. 27 dipnot. Türkiye'de telgrafın en iyi tarihi Ergin tarafından telgrafçılık okulları hakkında verdiği bilgidir. Marif, sayfa 517'de. Ayrıca bakınız Karal, tarih 7, 273. Halifeler tarafından posta sisteminin kullanılmasıyla Orta Çağ'daki paralel için bakınız L2, Barit, D. Sordel tarafından. Diğer pek çok yenilikler ve icatlar gibi telgraf da önce savaş amacıyla getirildi. Türkiye'de ilk hatlar Kırım Savaşı sırasında İngilizler ve Fransızlar tarafından kuruldu. 1855 Ekim'inde Edirne aracılığıyla Şumlu'dan İstanbul'a ve İstanbul'dan Avrupa'ya gönderilen ilk mesaj, "Müttefik askerleri Sivastopol'e girmişlerdir," diyordu. Türkler bu yeni haberleşme aracının değerini çabuk kavradılar. Savaş sona erince Edirne-İstanbul hattını kurmuş olan Fransız Dalaura'ya, hizmeti imparatorluğun diğer kısımlarına yayması için imtiyaz verildi. 1864'e gelindiği zaman kullanılmakta olan 267, inşa halinde de 304 fersahlık bir hat ile 76 telgraf merkezi vardı. 28 dipnot. Karal, tarih 7, 273. Osmanlı fersahı 3 milden biraz fazladır. Abdülhamit tahta çıktığı zaman imparatorluğun büyük kısmı telgraf şebekesiyle başkente bağlanmış bulunuyordu. 29 dipnot. Ergin, Marif, sayfa 518. Türk telgrafçılığının kurulmasında iki kişinin şeref payı vardır. İlk Türk muhabere memuru olan Babali Tercüme Odası üyesi Fevzi Bey ve Türk Mors alfabesinin mucidi ve Türk telgrafçılarının ilk grubunun yetiştiricisi Mustafa Bey. Edirne Telgraf Merkezi Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Bey, 1861'de 128 kelimelik ilk Türkçe telgrafı İstanbul'a gönderdi. Hükümet o zaman telgraf personeli sorununu ciddiyetle ele aldı ve aynı yıl İstanbul'da bir telgrafçılık okulu açmaya karar verdi. Dersler 2 yıl süreliydi ve teorik, teknik ve uygulamalı öğretimi kapsıyordu. Okul 1880 sıralarında kapanmış görünüyor. Fakat telgrafçıların yetiştirilmesi için başka tedbirler alındı. 1870'lerde ve 1880'lerde telgrafçılık dersi Galatasaray ve Darüşşafaka Sultanilerinin ders programlarına bile alındı. Ve 1883'ten itibaren özel olarak seçilmiş öğrenciler daha ileri öğrenim için Paris'e gönderildi. Bu hareket, Paris'teki Türk öğrencilerin birçoğunun genç Türklerin siyasal gösterisine katılmaları üzerine hepsinin geri çağrıldığı 1892'de durdu. Öğrenim Türk okullarında, özellikle Darüşşafaka'da devam etti. 20. yüzyılın ilk yıllarında da bir uygulamalı öğrenim merkezinin açılmış olduğu görülüyor. Telgraf şebekesi ayrı bir bakanlığın posta ve telgraf nezaretinin denetimi altındaydı. 30 dipnot, İbit, sayfa 517-23. İlk nazır Agah Efendi Türkiye'de modern posta hizmetlerinin öncüsüdür. Osmanlı resmi makamlarının diğer faaliyetleriyle göze çarpar bir çelişme halinde telgrafın bu geniş şekilde yayılmasında gösterdikleri sürat ve etkinliğin nedenlerini anlamak güç değildir. Durum 1900'de yayınlanmış bir kitapta Sir Charles Eliot tarafından gayet iyi belirtilmiştir. Türkler demir yolunu az sevmelerine karşılık telgrafın büyük müşterileridirler. Çünkü telgraf kendi memurlarını kontrol etmek isteyen bir despot için en güçlü alettir. Artık bir vilayeti bir valinin takdirine terk etmek ve arzuya değer göründüğü zaman başı kesilmek üzere merkeze geleceğine güvenmek zorunluluğu yoktur. Telgrafla vali oradan oraya koşturulabilir, ne yapmakta olduğu tespit edilebilir, takdir edilebilir, geri çağrılabilir, onun hakkında rapor vermeleri için mahiyetine talimat verilebilir ve genel olarak bütün gerçek yetkilerinden yoksun bırakılabilir. 31 dipnot. Odysseus, Sir Charles Eliot, Turkey in Europe, 1900, sayfa 158-159. Diğer bir deyimle telgraf merkezileştirilmiş ve müstebit idarenin güçlü bir aletiydi. Abdülhamit de kendinden öncekilerin örneğini izleyerek ondan olabildiğince yararlandı. Daha 100 yılın sonunda bütün imparatorluğu kaplayan ve İstanbul merkezine bağlanan geniş bir telgraf muhabere şebekesi vardı. Ne kadar uzak olursa olsun her telgraf merkezinde el kitabını okuyacak kadar modern eğitime ve işini görecek kadar maharete sahip, genellikle genç, genç Türk komiteleri için tabii bir üye, bir telgrafçı vardı. Basın ve yayın. Abdülhamit yönetimi sırasında başka bir haberleşme aracı daha önemli bir gelişme gösterdi: basın. Burada da sonuçlar birçok bakımlardan sultanın amaç ve niyetlerinden pek uzak idi. Daha Abdülaziz zamanında konulmuş olan sansür muhafaza edilip kuvvetlendirildi ve gazetelerden başka hemen bütün basılı şeylere uzatıldı. Önce gazete ve dergilere belli ölçüde bir yorum hürriyeti verildi. Fakat çok çabuk kısıtlandı ve çok kez komiklik derecesine varan sıkı bir sansür kondu. 33 dipnot. Bakınız Feş, sayfa 36. Halledilen Sultan 5. Murat'ın adı zikredilemezdi. Bu yüzden Bursa'da 2. Murat'ın 15. yüzyıla ait caminin 1904'te restorasyonuna ait gazete haberi, Ebu'l-Fetih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin pederi cennet makarlarının cami-i şerifi diye söz ediyordu. 34 dipnot, gerçek, Türk gazetesi, sayfa 77. Hükümdar katli daha da tehlikeli bir konuydu. Öyle ki 1903'te Sırp kral ve kraliçesinin ani ve aynı zamanda ölümlerini Türk gazeteleri mide fesatına atfetmişlerdi. 35 dipnot. İbit, sayfa 78. Aynı şekilde Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth zatüreden, Cumhurbaşkanı Carnot inmeden, Başkan McKinley şirpençeden ölüyorlardı. 36 dipnot. Feş, sayfa 54. Türkiye'de basının içinde bulunduğu durum, Genç Türk Devrimi'nin arifesinde yayınlanmış olan bir eserde Paul Feş tarafından iyi özetlenmiştir. 30 yıldır Türkiye'de basın varlığını yitirmiştir. Birçoğu düzenli çıkan gerçekten gazeteler var. Fakat sansürün makası onları o kadar iyi diş edercesine keser ki artık hiçbir güçleri kalmaz. Tabir caizse bunlara hadım edilmiş gazeteler veya daha doğrusu mahalli çeşniye uyarak harem ağları diyebilirim. Herkesten önce kendilerinin kederlendikleri ve hiçbir çare bulamadıkları bir sakatlıkla alay etmekten hak beni esirgesin. Acınacak durumdadırlar. Eczacıların ortadan kalktıkları gün erkekliklerinin kendiliğinden filiz vereceği ve bunu kanıtlamak için sadece o günü bekledikleri şeklinde daha da teslimiyetli bir sabırla bu küçültülmüş hayatı toptan ölüme tercih etmelerini, ben de aynı şeyi yapardım, anlıyorum. 37 dipnot, İbit, sayfa 50. Bununla beraber Abdülhamit Çağ'ın hadım edilmiş ve etkisiz gazeteleri bile sadece sayılarını ve okuyucularını arttırmak ve böylece daha fazla türkü, haber okumak gibi Avrupalı adetine alıştırmakla da olsa Türkiye'nin modernleşmesine katkıda bulundular. Yeni okumuş sınıfların iştihasını doyurmak ve yeniden kabartmak için basım evlerinden gittikçe artan sayıda çıkan dergiler ve kitaplar gazetelerden daha az önemli değildi. Abdülhamit padişah olduğu zaman İstanbul'da hala ancak birkaç basım evi vardı. 1883 resmi Osmanlı yıllığı şehirde 54 basım evi gösterir. 1908'de ise 99'dan aşağı değildi. 38 dipnot. İskit, Neşriyat, sayfa 97'de ve 113'de. Kitap basımı gazeteler gibi sıkı sansür altındaydı. Yine de basılan kitap sayısı durmaksızın arttı. 1890'da Genç Türk lideri Murat'ın hazırladığı bir bibliografyada Abdülhamit İdaresi'nin ilk 15 yılı süresince Türkçe basılmış 4000 kitap kaydeder. Bunlardan 200 kadarı din ile ilgili, 500'e yakını dil okuma kitapları, gramer, sözlük vesaire, 1000'i bilim ve fen konuları ile ilgili, 1000'den aşkını roman, şiir, tiyatro eseri vesaireden ibaret. 1200'den fazlası da çeşitli kanun, tüzük ve yönetmelikleri ihtiva ediyordu. 40 dipnot. İskit, sayfa 100'de. Bunlardan en önemlileri edebi eserler ile popülerleştirilmiş bilim ve fen eserleriydi. Politikadan ve politik düşünceden yasaklanan Türk aydınları ya salt edebiyata ya da bilime döndüler. Her iki alanda da Abdülhamit devri böylece saptırılan enerji ve yetenekler sayesinde çabuk ve önemli gelişme dönemlerinden biri olmuştur. Devrin karakteristik bir siması gazeteci, romancı, tarihçi ve halk yazarı Ahmet Mithat'tır. 1844-1912. 41 dipnot. Bakınız El 2. Ahmet Mithat, Bernard Lewis tarafından. İA Ahmet Mithat Efendi, Sabri Esat Siyavuşgil tarafından, Tanpınar, sayfa 433-466. Yazılarından seçmeler Türk Klasikleri serisinde yayınlanmıştır. Yoksul bir İstanbul bez satıcısının ve bir Çerkez ananın oğlu olan Ahmet Mithat, ağabeyinin memuriyette bulunduğu nişte Rüşdi eğitimi gördü. Ahmet Mithat'ın kendisi de olağan tavsiye ve çıraklık yoluyla memuriyete girdi ve bir Hristiyan meslektaşının rehberliğiyle Fransızca ve Batı bilgisine de çalışarak öğrenimini özel olarak devam ettirdi. Mithat Paşa'nın himayesinden yararlandı ve onun emrinde hem Tuna vilayetinde hem Irak'ta hizmet etti. 1871'de devlet hizmetinden ayrıldı ve kendini tamamen yazı ve basın hayatına verdi. Gazetecilik faaliyetleri sırasında bazı şekillerde genç Osmanlılarla işbirliği etmiş görünmektedir. 1872'de Rodos'a sürüldü. 1876'da Abdülaziz'in hallinden sonra İstanbul'a dönmesine izin verildi ve orada yazar, matbaacı ve yayınlayıcı olarak işine tekrar başladı. Onu izleyen kritik aylardaki ihtiyatlılığı sayesinde Abdülhamit'in hayırhahlığını kazandı ve korudu. 1877'de Abdülhamit'in saltanata istihkakını ve gelişini haklı gösteren bir kitabın yayını, kendisine Takvim-i Vakayi ve Matbaa-i Amire Müdürlüğünü kazandırdı. Ondan sonra birçok resmi görevlerde bulundu. Bütün bunlar kaçınılmaz olarak genç Osmanlılar ve onların hürriyetçi ve devrimci halefleriyle onun arasında devamlı bir gedik açtı. 7. Kaset 1. Yüzün Sonu.